Ayrım 15.
Bir yandan da bağıra çağıra ilerleyerek sarayın birinci avlusuna giriyor, kapıları kapatıyorlardı. Vüzerayı atlarıyla birlikte kontrollerini alıyor, elbiselerinden tutarak yaka paça padişahın yanına kadar götürüyorlardı. Bu sırada Sultan II. Selim her taraftan yükselen eski adeta uy, haykırışları arasında güçlükle Haseki Sultan Hamamı'na ancak ulaşmış bulunuyordu. Nihayet 2. Selim sadrazamın ısrar ve ricalarına dayanamayarak, ecdadımdan bana intikal eden teamül mucibince bahşiş ve terakkiye müsaade olunmuştur diyor ve Yeniçerilerin isteğini yerine getiriyordu. Ancak mesele bununla da bitmiyordu. Vezirler atlarına binerek saraya gidiyor. Elhamdülillah her iş bitti. Hünkâr askerin istediklerini muvaffakat etti. Rica ederiz kapıları açınız diyorlardı. Fakat saray görevlileri biz duymadık diyerek kapıları açmıyor, vüzeranın ısrarını dikkate almıyorlardı. Padişah ancak akşam ezanı okunurken sarayına girebiliyor ve İstanbul muhtemel bir yağmadan bu şekilde kurtuluyordu. Hammer cilt 6 adı geçen eser sayfa 190. Görüldüğü gibi 16. yüzyıla gelindiğinde Yeniçeriler tam anlamıyla iki yüzlülük içine girmiş bulunuyordu. Bir yandan devletin yiğit, cengaver, disiplinli merkezi otoritenin tam anlamıyla emrinde ve padişaha bağlı askerler görünümü veriyorlardı. Buna karşılık gerçekten mutlak irade, merkezi otorite, merkezi yönetim, padişah, bürokrasi, kısacası devlet mekanizması üzerinde korkunç bir baskı ve tehdit unsuru oluşturuyorlardı. Her şeyden önce boğazına kadar siyasete batmış bulunuyordu. Sultan II. Murat ile Çandarlı Halim birlikte hazırlayıp kotardığı komplo hareketi başarıya ulaştıktan sonra Yeniçeriler siyasetten ellerini asla çekmiyor, bir kez uygulanan bu politika adeta yol haline geliyordu. Devlet mekanizması içindeki unsurlar sık sık bu yönteme başvuruyor ve Yeniçeriler baskı ve şiddet unsuru olarak siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılıyordu. Nitekim bir kez 2. Mehmet'in tahttan indirilmesinde korku aracı olarak kullanılan Yeniçeriler bu rolü benimsiyor, önceleri başkaları hesabına yaparken daha sonra kendi hesaplarına aynı rolü oynuyorlardı. Nitekim padişah hal edip padişah tayin etmeye başlıyorlardı. Üstelik bu iş ulufelerin terakkisi ve cülus bahşişi nedeniyle önemli bir kazanç kapısı haline geliyordu. Ne ki siyasi ve ekonomik zeminde adeta oynanan bir oyuna dönüşen bu uygulama, Yeniçeri Ocağı'nın üzerindeki askeri ve ahlaki örtüyü tam anlamıyla yırtarak kaldırıyor ve bunun altından ocağın gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. Nitekim giderek dejenere olan ve mütecavizleşen Yeniçeriler artık sadece padişah hal etmekle kalmıyor, tecavüzlerini hem padişah katletmeye ve hem de devlete zorbalıkla yıllarca hükmetmeye kadar vardırıyorlardı. Eşkıyalık ve ahlaksızlığın ulaştığı bu düzey aynı zamanda mafyalaşmanın ulaştığı devlet boyutunu da ortaya koyuyordu. Tipik mafyosolar, yasakçılar. Yeniçeri Ocağı'nın mafyalaşmasında rol oynayan ekonomik nedenleri ulufe ve cülus bahşişini bahane ederek payitahtta ne denli yağmalar yapılıp haraçlar toplandığını az çok gördük. Bu etkenlerin siyasi nedenlerle de örtüşerek entrika ve iktidar kavgalarına nasıl alet edildiğini örneklemek mümkün mü? Bir başka ifadeyle ocağın mafyalaşması sürecinde etkili olan diğer nedenler neydi? Ayrıca devletin başkentinde cereyan eden bu olaylar ve ortaya çıkan oluşumlar Anadolu'ya nasıl yansıyordu? Yeniçeri ocağının mafyalaşması hayli uzun bir süreci kapsıyor ve çok sayıda nedene dayanıyordu. Dinsel ve moral nedenlerin başında Çandarlı Halil Paşa'nın idam edilmesiyle Osmanlı mutlak iradesinin yani merkezi yönetiminin Ortodoks inanç geçirgenliğinden uzaklaşarak Arap-İslam-Sünni taassuba yönelmesi yer alıyordu. Buna bir de Yavuz Sultan Selim'in Sünni halif ilafeti alarak Osmanlı hanedanına Sünni bir kimlik kazandırması, Osman, Ömer, Ayşe gibi adlardan bile nefret eden Alevi Bektaşi toplumsal zemini merkezi otoriteden daha bir uzaklaştırıyordu. Kaldı ki Balım Sultan'ın Bektaşiliği yeniden düzenlemesi ve disipline etmesi sırasında Hristiyan ritüellerini tarikata sokması, afaroz, şarap, testis vesaire, merkezi yönetimin hilafetten kaynaklanan tutucu sünni eğilimiyle büyük bir çelişki oluşturuyordu. Bütün bunlara paralel olarak İran'da Safevi Devleti'nin oluşturduğu dinsel heterodoks yani batıni otorite, Ön Asya'daki Türkmenleri etkiledikçe, merkezi otoritenin Yavuz Sultan Selim'in 40 binden fazla heterodoks Türkmeni katletmesi gibi bunlara karşı politikaları ve tutumu da giderek sertleşiyordu. Bu durum Türkmenlerle aynı inanç ve ritüelleri paylaşan Yeniçerileri de olumsuz yönde etkiliyor, hırçınlaştırıyordu. Bunlara paralel olarak ekonomik zafiyetler merkezi otoriteyi sarstıkça Yeniçerilerin sesi daha da yüksek çıkıyor, merkezi otorite Yeniçeri çatışması ise Yeniçerileri alternatif güç odağı haline getiriyordu. Unutmamak gerekir ki güç odağı durumuna gelen Yeniçeriler bu pozisyonlarını başkaları aleyhine, özellikle de hükümdar aleyhine paraya tahvil ediyorlardı. Bunun bir yolu ulufe ve cülus bahşişinin istismar edilerek yağma ve harç vesilesi olmasıydı. Diğer yolu ise bir yandan piyasa işlerine girilmesi, öbür yandan ocak bezirganları üzerinden finansal tefecilik gibi oyunlar oynanmasıydı. Yeniçeri Ocağı her alanda olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman tarafından bir düzene konulmak isteniyor, padişah bazı olumlu önlemler alırken olumsuz sonuçlar doğmasına da neden oluyordu. Sultan Süleyman her şeyden önce Yörük adı verilen Rumeli Muntazam piyade askerini lağvediyordu. Buna karşılık Yeniçeri Ocağı'ndaki ortaların sayısını arttırıyordu. Onun zamanına kadar Yeniçerilerin sayısı en fazla 12 bine ulaşıyordu. Sultan Süleyman bu sayıyı 20 bine çıkarıyordu. O zamana kadar gündelikler bir akçe iken Yeniçeriler 2-3 akçeye kadar terakki alabiliyorlardı. Kanuni Yeniçeri ödemelerini 3 sınıfa ayırıyordu. Birincisi küçükler, yani fiilen hizmet yapan eşkincilerdi. Günde 3 akçeden 7 akçeye kadar gündelik alıyorlardı. İkincilere 40 neferi, yani koruyucu deniyordu. Bunlar payitaht kışlalarında kalıyor ve 9 akçeden 20 akçeye kadar gündelik alıyorlardı. Üçüncülere oturak deniyordu. Bunlar emekli, mütekaid subaylar ve erlerden oluşuyor. Gündelikleri 20-30 akçeden 120 akçeye kadar ulaşıyordu. Bunların arasına girmek hiç kolay olmuyordu. Keza 40 neferden oluşan korucuların arasına katılmak da son derece zor oluyordu. Bunlara çavuş ve mumcu da deniyordu. Çavuş ve ketüdalar da pek sık değiştirilmiyordu. 7 yıldan 10 yıla kadar konumlarını muhafaza ediyorlardı. Kanuni Yeniçerileri kışlalarına yeniden yaptırıyordu. Buraları ilk kez ziyaret ettiği zaman kol ketüdası tabir edilen kumandan muavini tarafından korucu kabul edilerek kendisine 40 akçe ödeniyordu. Bu gelenek halini alıyor, ulufe dağıtımı sırasında kendisi ve diğer bazı padişahlar kıyafet değiştirerek kışlanın önüne gidiyorlardı. Padişahın birinci oda hizmetkarı demek olan baş çuhadar, birinci ortanın miralayından tahsisat-ı şahaneyi alarak üzerine bir avuç altın ilavesiyle asakir-i hassaya tevzi eylerdi. Padişahın bu suretle birinci orta neferatından bulunduğu hatırlara getirmek için bu ortanın kışlasında bir odaya taht kurulmuş ve daima hazır tutulmuştur. Hammer, cilt 6, adı geçen eser, sayfa 164-165. Seged seferinde, yani Sultan Süleyman'ın azametinin doruğunda olduğu sırada Yeniçerilerin sayısı 48.316 kişiye ulaşıyor, bunlara 2.640.900 akçe tahsisat ödeniyordu. Bu rakamlar Sultan Süleyman'ın cülusuna göre iki misli fazlalığı ifade ediyordu. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşundan itibaren 16. yüzyılın ilk 10 yılına kadar Yeniçeriler kesinlikle evlenmiyor, bekar yaşıyorlardı. Bu nedenle Yeniçeriler İstanbul'da ve Edirne'de oda adı verilen kışlalarda kalıyorlardı. Ezelden Yeniçeri evlenmek kanun değildi. Ancak çorbacılar evlenirdi ve ihtiyarlardan dahi kati ameliman'da olanlar evlenirlerdi ve padişah arz olunmadan evlenemezdi. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı, cilt 1, adı geçen eser, sayfa 306, dipnot no 1, Kavannini Yeniçeriyan, varak 21b ve 24b. Yavuz Sultan Selim'in sadrazamı olan Yusuf Paşa'nın Yeniçeri Ocağı'nda bulunan kardeşi yaşlı olup evlenmek istiyordu. Yusuf Paşa izin verilmesi için padişaha başvuruyor, ancak Yavuz Sultan Selim bu isteği reddediyordu. Fakat Yusuf Paşa yine de ısrar ediyor ve padişahtan bu izni alıyordu. İşte ilk kez bir Yeniçeri neferi bu şekilde evlenebiliyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı, cilt 1, adı geçen eser, sayfa 306. Bundan sonra bir süre padişahın izniyle Yeniçeriler evlenebiliyorlardı. Fakat bu durum Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı yasa ile serbest bırakılıyordu. Bununla birlikte başlangıçta evli Yeniçerilerin bölükbaşı veya yayabaşı olmalarına izin verilmiyordu. Zamanla evlenmeler yaygınlaşıyor ve evlilerin odabaşı olmalarına izin veriliyordu. Ancak evlilik meselesi 17. yüzyıldan itibaren Yeniçeri Ocağı'nın olumsuz etkilenmesine, hatta bunların piyasa esnafına dönüşmesine yol açıyordu. Evli Yeniçerilerin evlerinde kalmalarına müsaade edilmişti. İlk zamanlarda bunların miktarı az olduğundan bunda bir mahsur görülmemişti. Fakat sonraları ve bilhassa 18. asırdan itibaren kışlalarda pek az Yeniçeri kalmıştı. Ekserisi evlerinde bulunuyordu. Bir harp vukuunda İstanbul'da bulunmayan Yeniçeriler davet edilerek çok zaman kendileri sefere gönderilmeyerek gemilerde çalışan acemi oğlanlarını yetiştirmeye memur edilirlermiş. Ailesi kalabalık olanlar sefirlerin yanlarına yasakçılık yani muhafızlık için verilirlerdi. Evlenen bir yeniçeri artık ocaktan ayrılmış demekti. Bilhassa 17. asır sonlarında yalnız bunlar haftada bir defa cuma günleri odasına gelip zabitine görünürlerdi. Bu gibilerin evlerini idare edebilmeleri için maaşları yetişmediğinden dolayı evlilerin ticaret ve esnaflık yapmalarına da müsaade edildiğinden bu hal ocağın zaafına sebep olmuştu. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 307, Dipnot No 3, Rico sayfa 455 ve 461 ve Grassi cilt 1 sayfa 36. Hiç kuşku yok ki yeniçerilerin piyasaya girmesi hem zaten zafiyet içinde bulunan devlet yaşamını hem de uzun bir süredir organize suç merkezi haline gelen Yeniçeri Ocağı'nı derinden etkiliyor, daha da olumsuz bir aşamaya sürüklüyordu. Yine Yeniçeri Ocağı'nın bozulması sürecinde etkili olan olaylardan birinde Sultan 3. Murad'ın oğullarının sünnet düğünü ile ilgili gelişmeler teşkil ediyordu. Sultan 3. Murad'ın cülusu sırasında Enderun hazinesinden 75 kese altın çıkıyor ve cülus bahşişi olarak dağıtılıyordu. Her kesede ise 10 bin altın bulunuyordu. Bu altınların %70'i Yeniçerilerin eline geçiyordu. Diğer nedenlerle de birleşince Sultan 3. Murad'ın yıldızı bir türlü Yeniçeri Ocağı ile barışmıyordu. Bu nedenle Yeniçeriler tegaşişi sikke meselesinde olduğu gibi ellerine fırsat geçtikçe padişahın otoritesini sarsmaya, kırmaya çalışıyor. Padişah da aynı şekilde ocağa müdahale ederek kendi iradesini Yeniçeri zorbalığına karşı egemen kılacak önlemler almaya çalışıyordu. Unutmamak gerekir ki Osmanlı Devleti ve başta Celali sorunu olmak üzere en büyük güçlükleri bu padişahın yani Sultan 3. Murat döneminde yaşıyor. En çirkin ve yıkıcı olaylar yine bu padişah zamanında cereyan ediyordu. Her gün her türlü haksızlık, zulüm ve tecavüz yaşanıyor. Her tarafta Yeniçerilerde, bölüklerde, timar ve zehamet yönetiminde düzensizlikler meydana geliyordu. Örneğin kanun gereğince timar ve zehametler sipahi evladından başkasına verilemezdi. Bunların da hak iddia edebilmeleri için düzen gereği iki zaim ve 10 timarlının tanıklık etmesi şart koşuluyordu. Ancak bu koşullarda verasetin kabul edilmesi mümkün olabiliyordu. Timar sahiplerine verilecek zam ancak savaş zamanlarında gösterdikleri başarıyla belirlenebiliyordu. Düşmandan baş yahut dil getiren zam alabiliyordu. Timar sahibi timar getirisinin onda birini kendisine ayırabiliyordu. Savaşta 15 baş veya dil getirene daha büyük bir timar yahut zehamet hakkı doğuyordu. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 157. Ancak bu dönemde eski kurallar, kaideler ve yasalar bir kenara itiliyordu. Sipahi timarları harem dilsizlerine, çingenelere, entrikacılara veriliyordu. Örneğin Sadrazam Özdemir Osman Paşa hariçten sipahi oğlu olmayanlara, katiplere, çavuşlara, konak memurlarına üçer bin akçe ile zehamet dağıtıyordu. Harem kadınlarının kendi adamlarına verdikleri zehametlere septe düşmüş deniyordu. Bazı nedimler 20-30 zehamete birden sahip bulunuyorlardı. Bütün bunlar Yeniçeri ve sipahi ocaklarında büyük disiplinsizliklere ve ahlaksızlıklara yol açıyordu. 1546 yılına kadar bölüklerde sıkı bir disiplin gözleniyordu. Bölük halkı ve timarlı sipahilerle Yeniçeriler arasında yine de dengeli ve akıllıca bir politika izleniyordu. Ancak timarlı sipahilerin düzensizliğe sürüklenmesi bölük halkıyla Yeniçerileri de etkiliyordu. Timar ve zehamet usulüne ilk darbeyi vurmuş olan Sadrazam Osman Paşa, bölük halkından günde 9 akçe ile mekayit bulunanların yerlerine kendi oğulları olmak üzere bildirdikleri yabancı adamlara 2-3 bin kuruş mukabilinde satmalarına müsaade etmekle bölüklerin nizamını da ihlal eyledi. Timar ve zehamet mülazımlarının yani namzetlerinin miktarını dahi arttırdı. O dereceye kadar ki bir mühlul için ekserisi dilenci ve serseri güruhundan olmak üzere 10 rakip bulunurdu. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 159. Sultan 3. Murat Şehzade Mehmet'e muhteşem bir sünnet düğünü yapmayı planlıyor ve hazırlıklarını da yine yıllardır sürdürüyordu. Nihayet düğünün 1582 yılında yapılması kararlaştırılıyordu. Şehzade Mehmet'in sünnet düğünü gerçekten de muhteşem ve dillere destan bir şölen oluyordu. Şenlik ve gösteriler günlerce sürüyor, büyük miktarda servet harcanıyordu. Nihayet Temmuz ayının 7. günü Şehzade Mehmet At Meydanı Sarayı'nda Vezir Cerrah Paşa tarafından sünnet ediliyordu. Sadece bu ameliyat için Cerrah Mehmet Paşa'ya 8 bin düka altını ödeniyordu. Sünnetten 12 gün sonra Yeniçerilerle sipahiler arasında kavga çıkıyordu. Bu kavga şöyle gelişiyordu. Bölük halkından birkaç genç odalarda eğlence meclisi kuruyor, içki içerek eğleniyorlardı. Şehir subaşısı Tekeri Bilmez Ahmet Çavuş, Yeniçerileri ve ases takımıyla birlikte odaları basıyordu. Bunun üzerine ortalık karışıyor ve Ahmet Çavuş öldürülüyordu. Yeniçeri ağası Ferhat Ağa ortalığı yatıştırmak amacıyla olay yerine geliyor fakat bu sırada kavga büyüyordu. Çıkan çatışmada iki sipahi öldürülüyordu. Bütün olayı mehterkâhane üzerindeki kasrından izleyen Sinan Paşa, Ferhat Ağa'ya "Bre kara köpek niye geldin, iki kana sebep oldun" diye bağırıyordu. Sonra da durumu padişaha arz ederek yine Mir Alem Frank Yusuf Paşa'yı tayin ettiriyordu. Böylece devlet içine Sinan ve Ferhat Paşaların birbirlerine olan düşmanlığı giriyordu. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 110. Diğer taraftan yanındaki Yeniçerilerin sayesinde sipahileri öldüren subaşı sipahiler tarafından yakalanıyor, kendisine kötü muamele yapılıyor, elleri ve ayakları bağlanarak at meydanında halkın ve padişahın gözleri önünde yerlerde sürükleniyordu. Yeniçerilerle sipahiler arasındaki bu çatışma güçlükle önleniyor, padişahın düğün meydanından adeta kaçar gibi sarayına dönüyordu. Sultan 3. Murat bu duruma çok kızıyor ve hazinenin sıkıntıda olduğunu bahane ederek sünnet düğünlerinde ödenen geleneksel atiyeyi ödemiyordu. Ancak padişahın bundan kısa bir süre önce düğünde sefihane harcamalar yaptığını gören Yeniçeriler hazinenin zorluk çektiğine inanmıyorlardı. Bu nedenle padişah ile ocaklar arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. İşte bunlar olurken Sultan 3. Murat düğün sırasında halkın meydana girmesini engellemek amacıyla üzerine su atan ve bu arada çeşitli maskaralıklar yaparak herkesi güldüren sakaların yani su taşıyıcıların ocağa alınmasını emrediyordu. Ayrıca hünerlerini sergileyen ve herkese hoşça vakit geçiren sanatçıların da ocağa alınmalarını buyuruyordu. Yine o zamana doğru Yeniçeri safları yabancılara küşat edildi. Sünnet düğünlerinde su taşıdıklarını ve halkın üzerine su atmakla tehdit ederek muhafazayı asayiş ettiklerini gördüğümüz sakalar Yeniçeri ortalarına yazıldı. Yeniçeri ağası Ferhat Ağa buna muvaffakaten ise istifa etmeyi ki gerçekle başka nedenle ağalıktan ayrıldığı anlaşılıyor, tercih etti. Halife Mir Alem Yusuf ise her sınıftan toplanmış bu adamları namzet olmak üzere kayda muvaffakat gösterdi. Hammer cilt 7 adı geçen eser sayfa 158. Üstelik sadece sakaların ve sanatçıların ocağa alınmasıyla kalınmıyor, Yeniçeri yapılanların arasında Müslüman olmamış Hristiyanlar bile bulunuyordu. Bununla da yetinilmiyor, ocağa her önüne gelinenin alınmasına paralel olarak Yeniçeri ağalarının tayin yöntemi de değişiyordu. Eskiden ağayı padişah tayin ederken bu usul iptal ediliyor ve Yeniçeriler ağalarını kendileri seçmeye başlıyordu. Bu gelişmelerden sonra Yeniçeri Ocağı'nda disiplinsizlik ciddi boyutlara ulaşıyor, gayri ahlaki ve adi suçlar daha sıklıkla işleniyordu. Hiç şüphe yok ki bunda ocağa kural ve yasa dışı alınan Yeniçeriler rol oynuyor, disiplinsizlikleriyle bunlar diğerlerini de etkiliyordu. Örneğin Sultan 3. Murat bir gün kadırgayla sahilden seyahat ederken Rum meyhanesinde içki içen ve sarhoş olan birkaç Yeniçeri padişahı tanıyarak bağırıyor, "Sıhhatine içiyoruz" diyorlardı. Padişah bu terbiyesizlik karşısında hiddetleniyor, hatta içki yasağı koymak istiyor fakat başaramıyordu. Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzunçarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 482. Görüldüğü gibi 16. yüzyılın sonunda içki Yeniçeri ocağına iyiden iyiye girmiş ve sorun olmaya başlamış bulunuyordu. İçki meselesinin Bektaşilikle özdeş bir konu oluşturması göz önüne alınırsa, Yeniçeri ocağındaki değişimin görüldüğünden çok daha farklı kaynaklara dayandığı hemen hissediliyordu. 1594 yılında Serdar-ı Ekrem Sinan Paşa ile sefere giden Yeniçeriler Kudat'ta kışlamakla görevlendiriliyor fakat emri dinlemeyerek İstanbul'a geliyorlardı. Sultan 3. Murat bunların derhal cepheye dönmelerini emrediyordu. Fakat Yeniçeriler padişahsız sefere gitmeyiz, bahşiş almayınca hareket etmeyiz diyor, Orta Mescidinde tehditkar mektuplar bırakarak ayak diretiyorlardı. Yeniçeri ağası bunları yalvararak yola çıkarıyor fakat Yeniçeriler Çorlu'da yine zorbalık yapmaya başlıyorlardı. Bunlar Yeniçeri ağasını kastederek ağa bize bahşiş verileceğini vaat etmişti diyor, eski ocak ağaları ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylüyorlardı. Bununla birlikte her odaya birer altın koyun akçesi konularak sorun geçiştirilmeye çalışılıyordu. Ancak Sofya'ya geldiklerinde işi iyice azıtıyorlardı. Bunlar ulufe zamanının geldiğini söylüyor, ulufelerimiz Serdar Hazretleri'nde hazır mı diye soruyorlardı. Bu sorunun muhatabı muhakkak ki Sultan 3. Murat'tan başkası değildi. Bunun için aralarından bir yaya başını seçerek bir mektupla birlikte padişaha gönderiyorlardı. Yayabaşı İstanbul'a gelince Darüssaade ağası Hacı Mustafa Ağa'nın tavasutu sayesinde padişahın huzuruna çıkıyor, mektubu kendisine veriyordu. Padişah beni mi hazinemi mi istiyorlar diye soruyordu. Yayabaşı da seni nice isterler, padişaha alem penah kalmak kolay mı? Aklımız vardır, bizim bir yıllık ulufelerimizi götürmeyince gelme, biz gitmeyiz dediklerini söylüyordu. Bunun üzerine ertesi gün iç hazineden 600 bin altın çıkarılarak 10 at arabasına yüklenip seferdeki zorbalara gönderiliyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 483. Yine aynı zamanda yani 1596 yılında İstanbul'da cereyan eden bir olayı Yeniçerilerin nasıl bir bozulma sürecinde olduğunu ve bunlara karşı kontrol altında tutabilmek için ne denli ağır baskı ve şiddet uygulandığını gözler önüne seriyordu. Bir imam mahalle sakinlerinden bir heyet oluşturarak divana geliyor ve karısını bir Yeniçerinin kaçırdığını bildiriyordu. İmam şikayetçi oluyor, suçlunun cezalandırılmasını istiyordu. Halkın ırzını, namusunu korumakla yükümlü bir Yeniçerinin namus düşmanlığı yapması ortalığı karıştırıyor. Bu nedenle divan şikayeti son derece ciddiye alıyordu. Bu olay tutucu bir Yeniçeri olan Ferhat Paşa'ya havale ediliyordu. Görevlendirilen ağa ocağı lekeleyen adamın yakalanması için yemin ediyordu. Önce Yeniçeri kütükleri inceleniyor, sicili bozuk, vukuatı ve sabıkası olanlar tek tek ayrılıyordu. Ancak hepsi masum çıkıyordu. Sonra kışlasına ve kolluğuna gelmeyen firardaki Yeniçeriler araştırılıyor, ancak yine bir şey elde edilemiyordu. Bunun ardından İstanbul'daki bekar Yeniçerilerin yaşadıkları şüpheli evlere, bilinen hanlara, esirci odalarına baskınlar düzenleniyor, aramalar yapılıyordu. Yine olumlu bir sonuç alınamıyordu. İstanbul yakasındaki aramalarda bir ipucuna rastlanamayınca bu kez Üsküdar'a geçiliyordu. Üsküdar'daki bir kahvede sohbet eden iki Yeniçeri dikkat çekiyor ve yakalanıyordu. Bunlardan birinin genç, tüysüz ve parlak olması şüphe uyandırıyor. Kontrol edilince parlak Yeniçerinin kaçırılan kadın, diğerinin de şikayet edilen Yeniçeri olduğu anlaşılıyordu. Bu Yeniçeri son derece ağır suçları birbiri ardına işlemiş bulunuyordu. Kadın kaçırmak suçtu. Evli kadını kaçırmak daha ağır bir suçtu. Kaçırılanın imam karısı olması suçu hayli ağırlaştırıyordu. Kadının erkek kıyafetine sokulması yine suçtu. Ancak Yeniçeri kıyafetine sokulması bu suçu daha da ağırlaştırıyordu. Hele bir de kaçırdığı kadını Yeniçeri kıyafetine sokup erkeklerin bulunduğu çevrede dolaştırması Yeniçeri'nin durumunu iyice zora sokuyordu. Üstelik mesele Yeniçeri'nin cezalandırılmasıyla sınırlı da kalmıyordu. Kadının tüm bunlara rıza göstermesi onu da ağır suçlar işlemiş bir sanık durumuna getiriyordu. Nitekim Ferhat Paşa kadını kollukta boğdurarak öldürtüyordu. Yeniçeri'nin ise başı kesilerek idam edilmesi gerekiyordu. Ancak Ferhat Paşa bu cezanın diğer Yeniçerilere de ibret olmasını istiyordu. Suçlu Yeniçeri'yi bir kayıkla Rumeli yakasına geçirerek tophaneye götürüyordu. Tophane meydanında toplanan halkın gözleri önünde bu Yeniçeri çırılçıplak soyuluyor. Önce ayak ve diz kemikleri kırılıyordu. Daha sonra belden aşağısı yağlı paçavralara sarılarak bir top namlusuna yerleştiriliyor ve top ateşleniyordu. Yeniçeriler Reşat Ekrem Koçu, Koçu Yayınları İstanbul 1964, sayfa 62-63. Yeniçerilerin mafyalaşması devlet merkezinde bu denli derin etkiler meydana getirirken aynı süreçte Anadolu'da da bu olumsuz değişimi yaşıyor ve sosyal, siyasal, ekonomik, asayiş alanları başta olmak üzere her bakımdan sarsıntı geçiriyordu. Zira başlangıçta sadece İstanbul ve Edirne'de konumlanmış bulunan Yeniçeriler 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek bozulan asayiş ve güvenlik nedeniyle Anadolu'da da görev yapıyorlardı. Hele Celali isyanlarının yayılmasıyla birlikte Anadolu'da ciddi bir Yeniçeri gücü bulunuyordu. Bilindiği gibi 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu'da asayişi sadece sancak beyleri ve onların görevlendirdiği hemen hepsi timar sahibi subaşılar sağlıyordu. Sancak beyleri gerektiğinde timar sahiplerini de kullanabiliyorlardı. Suçluları sancak beylerin adamları yakalıyor ve mahkemeye sevk ediyordu. Sancak beyleri bu işi yaparken suç ve cinayet resmi alıyor, bu da hayli yüksek meblağlar kazandırıyordu. Ancak 16. yüzyılda bir şehzade sorunu sırasında bazı timar sahipleri asi şehzadeyi destekliyordu. Bu timar sahipleri cezalandırılıyor fakat tekrar toparlanmalarını engellemek amacıyla da Anadolu'ya yasakçılar sevk ediliyordu. Aslında muhafaza memuruna yasakçı deniyordu. Bunlar payitahtta kavas yerine kullanılıyordu. Özellikle yabancı ülkelerin elçileriyle konsoloslarının koruma memurlarına bu ad veriliyordu. Yasakçılar gerçekte Yeniçeriydiler. Örneğin Fransa elçiliğini 60. bölüğün Yeniçerileri koruyordu. Osmanlı Tarih Deyimler ve Terimleri Sözlüğü Cilt 3 M. Zeki Pakalın MEP İstanbul 1993 sayfa 606. Yeniçerilerin devlet merkezindeki hizmetlerinden biri de sefarethanelerin yasakçılığıydı. Her sefarethanede hükümet tarafından ve Yeniçeriler arasından verilmiş müteaddit yasakçılar vardı. Bunlar yevmiyelerinden başka sefarethanelerden de gayri resmi olarak dörder beşer akçı yevmiye alırlardı. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı Cilt 1 adı geçen eser sayfa 324. Nitekim Anadolu'da Şehzade Beyazıt gailesi bastırılınca bir tedbir olarak yasakçı adı verilen Yeniçeriler sevk ediliyor ve hassas yerlere yerleştiriliyorlardı. Ancak zaman içinde yasakçılar yavaş yavaş bütün asayiş ve güvenlik işlerini ele alıyorlardı. Böylece sancak beylerin asayişle ilgili yetkileri durmadan budanıyor, görevleri ellerine alınıyor ve yasakçılara geçiyordu. Nitekim suçluların mahkemelere sevk edilmesi görevinde yasakçılar üstleniyordu. Yeniçerilerin bu denli akçeli bir işi kendi otoritelerinin dışında bırakması elbette ki düşünülemezdi. Nitekim yerele nüfuz etmeye başlayan Yeniçeriler tıpkı merkezde padişaha karşı uyguladıkları yıldırıcı yöntemler gibi benzer taktikleri yereldeki sancak beylerine karşı uyguluyor, onları korkutup sindirerek bir kenara itiyor ve büyük kazanç getiren güvenlik işinde kendi tekellerini alıyor, paraları onlar toplamaya başlıyorlardı. Yasakçılar ayrıca herhangi bir tehlikeye karşı kasaba halkının isteği üzerine 9 ay süreyle Yeniçeri Ketüdağ tarafından tayin ediliyordu. Ketüdağ yaptığı tayin karşılığında bir miktar para alıyor, kendilerine bir mektup vererek tayin edildikleri yere gönderiyordu. Ordinarius Profesör İhak Uzunçarşılı Cilt 1 adı geçen eser sayfa 324.